أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مريم سورة بسم الله الرحمن الرحيم Kaf, ha, ya, ayn, sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinden sonra 19. sırada yer alan bir sure. Sonra Taha ve Enbiya sureleri. Mekke'de gelen surelerden biri. 98 ayet. Sure tek tek kendi başına okunan harflerle başlıyor. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Kur'an-ı Kerim'de bununla birlikte 29 sure böyle tek tek okunan harflerle başlar. Bunlardan ne kastedildiği konusunda Allahu Teala ve Resulünden bir bilgi alamıyoruz. Sanki bir sükût söz konusu. Ama Aleyhissalatü Vesselam'ın şu sözünü hatırladım bu bilgiyle. Allah size iki vaiz göndermiştir diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Biri konuşarak anlatan Kur'an, diğeri susarak anlatan ölüm. Yani ama Kur'an susarak anlatılan bir vaaz değil. Ya da Allah Kur'an ile vaaz ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiği bu bilgiler sözlü anlatım bilgileridir. Demek ki bir anlamda dinleyin. Bunu ben söylüyorum. Öyle dinleyin. Başkalarının sözüne benzetmeden dinleyin. Benim bilgimi sadece anladığınız kadarıyla değerlendirmeyin. Bilmediğiniz bilgilerim de var. Kavrayamadığınız bilgilerim. Bunu da böyle anlayın dercesine özel harflerle anlatılan bir bölüm sanki. Bir başka ifadeyle Allahu Teala bize kulluğumuzu anlatmak üzere bu Kur'an'ı göndermiş ve biz bu Kur'an'dan kulluğumuzu anlamamız gerekiyor. Ama nasıl anlasak ya Resulallah diye elçiye müracaat etmemiz de gerekli elbette. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve de Allahu Teala'nın hakkında yorum yapmadığı bu ayetler konusunda biz de haddimizi bilelim ve duralım demem gerekiyor. Ben öyle anladım. Peki sen farklı anladıysan ben sadece saygı duyar ama onu kabul etmek zorunda olmadığımı beyan edebilirim. Sen de benimkini duydun. Nasıl istersen öyle anla. Ama bu ayetlerin dıştan görünüşü yani şekil özellikleri olarak tanımak mümkün. Bir harf, iki harf, üç harf, dört harf ve burada olduğu gibi beş harf olanları var. Bazıları burada olduğu gibi tam bir ayet, bazıları bir ayetin parçası ama bir yerde de arka arkaya iki ayet olarak sunulmuş bize. Bunlar 29 surenin başında yer alıyordu. Bunlardan ikisi Medeni sure, Bakara ve Ali İmran, diğerleri hep Mekki sureler. Ayrıca bu harflerden sonra Kur'an-ı Kerim'e ya kitap ya zikir ya Kur'an adıyla dikkat çekilen ayetler gelir arkadan. Burada da zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya buyurulmuş. Mana ve muhteva olarak Kur'an-ı Kerim'de anlamadığımız şeyin ne anlamı var diyenlere şöyle cevap vermiş bizden öncekiler. Alıp kullansın herkes. Eğer hoşuna gidiyorsa. Evet ama Kur'an-ı Kerim'de işin künhüne vakıf olabileceğimiz konular anlatıldığı gibi, künhünü bilemeyeceğimiz, teslim olmamız gereken konular da anlatılır. Öyle mi? Yani nasıl diye soruyoruz. Mesela cenneti anlatan, cennet nimetlerini tasvir eden ayetlerin aslını ve esasını bilebildik mi? Hele cehennem ayetleri, o azap ve ikab ayetlerine ne dersiniz? Ya da semavat ve ötesi, kürsi ve arş nasıl da gününe vakıf olabileceğimiz konular mı? Ama teslim oluyoruz. Bunlar da öyle. Bu açıdan değerlendirince bize düşen bir şeyler anladık ama işin aslı nedir Allah'a ve Peygamber'e aittir demek galiba edep olacaktır. Ben de öylece söylüyorum. Dinleyin. Allah ne söylüyor, ne buyuruyor öyle dinleyin. Bu sözler Allah'ın sözü olarak yani hacı hoca sözü gibi değil, yazar çizer sözü gibi değil, ana baba sözü gibi değil, Allah sözü en bilen, tam bilen, gerçekten bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, Rahman ve Rahim olarak bilen Allah'ın sözü diye dinliyoruz. Böylece ayetleri söyleyenin Allah olduğunu unutmadan okumamız gerekiyor bu kitabı. Zaten tarih boyunca insanlar bu kitabı anlama konusunda, okuma konusunda böyle bir ciddi yanılgıya düşmüşler. Sanki herhangi bir kitap gibi, kitaplardan bir kitap gibi değerlendirmişler ve ona göre tavır almışlar. Heyhat, hep yanılmışlar. Başta yanılgıyı güzel kabul etmişler zaten. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Öyle kabul ediyoruz. Böyle biliyoruz. Bunu anlıyoruz. Değilse bu özel bir işarettir. Bizim takım kaptanı daha iyi bilir. Biz ondan aldık demeye de hakkımız yok. Ya da kimi müşriklerin, kimi müsteşriklerin, yok yok bunlar aslında Kur'an'da değildi de sonradan birileri koydu, birileri de unutuverdi demelerine zaten kulak kabartmıyoruz, ciddiye almıyoruz. İkinci ayet. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Allah söylüyor. Peygamberimiz bize haber veriyor. Allah söylüyor. Cebrail aleyhisselam aleyhissalatü vesselama getiriyor. O ashabına ve kıyamete kadar ona ulaşacakları haber veriyor. Ve biz de öyle dinliyoruz. Bu yani kaf, ha, ya, ayn, sad ve benzeri harflerle size sunduğum bu kitap Rabbimizin, Peygamberimizin Rabbi Allahu Teala'nın ki biz de onu Rab kabul etmek zorundayız. Bizim Rabbimizin kulu Zekeriya'ya rahmetinin gündemidir. Kul. Özel bir tarif. Özel bir kelime. Güzel bir kelime. Bizden istenilen, bütün istenilenlerin hepsinin sanki bir kelimede ifadesi. Kul. Benim kul olmam gerekiyor. Senin de evet. Yani bizim kul olmamız gerekiyor. Bunu mesela iki sure önce İsra'da Sübhanellezî esrâ bi abdihi şeklinde görmüştük. Ya da bir sonraki yani bundan bir önceki sure Kehf suresinde de Elhamdülillah ellezî enzele alâ abdihil kitâb şeklinde okumuştuk. Yani kuluna, kulunu, kul konusu. Evet bu önemli bir kelime, bu özel bir kelime, bizi anlatan bir kelime. Onun üzerinde duralım mı? Başka bir yerde durmayalım ki. Ne demek? Şimdi hadi Meryem suresi nedeniyle bunu anlayalım da ondan sonra anlamasak da mı olur? Hayır. Bütün Kur'an bunu anlatmak için gelmiştir. Hatta bilirsiniz. Her gün tekrar edersiniz ya da etmek zorundasınız. Aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini kabul konusunda bizden istenen kelime neydi? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Öncelikle sonra ve Resulü. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin kul olduğunu kabul edecektik. O önemliydi, o özeldi işte. Burada onu hatırlıyoruz. Zikir şeref demektir. Zikir gündem demektir. Zikir hayatın programının ana maddeleri demektir. İşte biz kul olmak için bunu gündemde tutacağız. Rahmetin gündemi üstelik. Hem de Rabbimizin rahmetinin gündemi ama kime? Kul olmuş bir kula yani Zekeriya Aleyhisselam'a. Biz de eğer kul olursak Allah'a Rabbimiz bize de rahmetini gönderir. Bu ayetler Mekke'de Müslümanlar darda ve zorda kaldığı bir dönemde, bir başka ifadeyle rahmete muhtaç oldukları bir dönemde gönderilmiş ayetler. Nasıl mı? Hatırlar mısınız? Bu ayetleri rivayetlere göre 40 kadarını baştan Habeşistan'a hicrete mahkum edilen Müslümanlar orada Habeşistan kralının önünde okumuşlar. Evet. Demek ki bu ayetler ondan önce gelmiş, sanki onları özel hazırlamış bu işe. Ey Müslümanlar, bakın size böyle böyle bir imtihan salonu açılıyor. Orada başınıza bir şeyler gelebilecek. Alın size hazırlık bilgileri dercesine. Önceden öğrenmişler. Bu ne kadar güzel bir yöntem. Bu ne hoş bir eğitim yöntemi değil mi? Biz de eğer günlük ayet ve hadis okuma programına tabi edersek kendimizi, ailemizi ve çevremizi, korkmayın, o gün yaşayacağınız şeylerin problemini çözme konusunda sabah zaten size bilgi verilmişti, olduğunu göreceksiniz. Sabah oturdunuz, çoluk çocukla, anne babayla, karı kocayla, kim varsa bulunduğunuz yerde namazdan sonra, siz namazı camide kılıyordunuz, hem de hanımınızla, kızınızla birlikte mi? Tamam. Ondan sonra oturdunuz, aleyhissalatü vesselam'dan bir bölüm, onun sözlerinden, şerefli sözlerinden bir bölüm okudunuz. Kur'an-ı Kerim'den, Allah-u Teala'nın kerim kitabından, değerli kitabından bir bölüm okudunuz. İnanıyorum ki akşama kadar başınıza gelecek şeylerin çözümünü okudunuz, yorumunu okudunuz. Korkmayın, rahat olun. Başınıza ne gelirse onlar aklınıza gelecek ve ona göre hareket edeceksiniz. Böyle bir garantim mi var? Yani siz önceden bildiğinizde ona göre mi okudunuz? Hayır, ya da okuduğunuzda ona göre mi yaşadınız? Hayır. Ama ben hayatımda nice defalar rastlamışımdır. Bir ayet, bir bölüm ayet okumuşumdur. Karısıyla sıkıntılı olan ondan çözüm bulmuş. İşiyle sıkıntılı olan ondan çözüm bulmuş. Babasıyla sıkıntılı olan ondan çözüm bulmuş. Yani hayatın hangi bölümünde kişinin başı dertteyse o okunan ayetler o dinleyene onu anlatmıştır. Bu Kur'an'dır, öyle olmalıdır zaten. Kur'an'ın özelliği böyledir. Burada da Zekeriya aleyhisselama Allahu Teala'nın bir rahmet tecellisi varmış bizden önce. Şu yaşadığımız asırdan binlerce yıl önce. Hani İsa aleyhisselam doğmadan da önce görülen o ki Zekeriya aleyhisselamın sıkıntısı varmış. İşte ona Allah'ın lütfu ihsanı olarak bir bölüm, rahmetin tecellisi olarak sunulmuş. Onları yeniden bir kere daha okuyoruz. Neden yeniden? Siz Kur'an'ı sırayla okuduysanız bu bilgilerin bir bölümüne Âl-i İmran suresinde rastlamıştınız. Tekrar oraya müracaat ederek birlikte yeniden olayı gözünüzün önüne getirin ve bakın bakalım Allah size bu konuda ne diyor. Aklıma gelmişken söylesem, Müslümanlar bulundukları yerde dünya başlarına dar gelmişken bir yerler arıyorlardı da oraya gideceklerinde Allah bunu öğretti onlara. Demek ki sanki deniliyor ki bakın ey Müslümanlar, tarihte nice sıkıntılar çekenler olmuş. Kavminden ve kabilesinden. Siz büyütmeyin gözünüzde. Allah'ın lütfu ihsanı gelecektir, korkmayın deniliyordu. Devam eden ayetler bunu bir başka açıdan yine gündeme getirecek. Yani İsa aleyhisselam konusu, sonra İbrahim aleyhisselam konusu, o hepten bunu anlatacak sanki. Siz ey hicrete zorlananlar, ilk defa bunu siz yaşamadınız. Bakın babanız İbrahim de öyle mahkum olmuştu hicrete. Ya da siz ey Kureyş, kardeşlerinizi, çocuklarınızı, yakınlarınızı hicrete mahkum ederken düşünmüyor musunuz? İbrahim aleyhisselamı sürgün edenler vardı ve siz hangi safta yer alıyorsunuz düşünmüyor musunuz deniliyordu sanki. Dönüyoruz Zekeriya aleyhisselamın konusuna. İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. O, Rabbına hafiyyâ nidâ etmişti. Yani, kelimeyi Türkçe'ye çevirirken böyle gizliden gizliye diyeceğim. Sevmedim. Ne hakkım mı var? Yani, anladığım şeyin Türkçesi olmadığına inandım bu kelimenin. Çünkü böyle saklı gizli gibi bir kelime oldu. Aman karım görmesin, çocuklarım duymasın, insanların haberi olmasın, kimse muttali olmasın bu işe. Ben şöyle gizli gizli Allah'a bir şeyler söylesem. Hayır, öyle değil. Bir saklanma işi yok burada. Ama böyle bağıra çağıra da değil. Ya da ta içeriden, gizli yerden, kimsenin bilmediği, bilemeyeceği tarzda gönlümüze yerleştirdiğimiz şekilde bir nida mı? Biraz daha yakışıyor belki. Ama elbette Allah ne kastetti, peygamber ne anladıysa o en güzeli de ona ulaşmaya çalışıyoruz. Nitekim Zekeriya aleyhisselam Rabbına nida etmişti. Hem de nidaen hafiyya. Özel bir biçimde. Yani gizli bir sesle yalvarmıştı. Böyle içten içe, içli, içine yerleştirmiş bir biçimde, tam Rabb'a yalvarı modelinde dedi ki, peki ama bu kadar gizli, bu kadar içten, bu kadar içten içe bir yalvarı ben nasıl duydum mu? Rabbim bana duyuruyor ya, işte anlatıyor, ben sanki oradayım, ben sanki arkasındayım, ben sanki kenarındayım, ben ona kulak misafirim ama kalbimi kulak eylemişim, imanımla dinliyorum. Ben onu dinliyorum. Peygamberim, peygamberlerimden bir peygamber olarak Zekeriya aleyhisselam, elbette Kur'an'da beyan edilen, ismen zikredilen bütün peygamberler isimleriyle peygamberimiz, zikredilmeyen Allah'ın peygamberleri de hepsi peygamberimizdir. Ben peygamberimiz Zekeriya aleyhisselamı dinliyorum. Birlikte dinliyoruz. Diyor ki, Kale Rabbi, Rabbim. Ne kadar güzel bir tabir. Ne kadar hoş bir söz. Rabbına yalvarıyor. Allah'a sesleniyor. O onu duyuyor çünkü. O onunla beraber, o onun yanı başında mı, önünde mi, karşısında mı? Hayır, neden bir yer diye düşünmeye çalıştınız? Her şeyin bir yeri olması gerekmez ki. İşte onunla beraber onu anlıyoruz. Rabbi, Rabbim. Sahipleniyor hem değil mi? Benim Rabbim. Efendim, alemlerin de Rabbiydi, olsun ama benim Rabbim diyor. Ya da kainatta ne varsa meleklerin, insanların ve bütün varlıkların Rabbiyken ama benim Rabbim diye, ey benim Rabbim diye seslenmesi ne kadar güzel değil mi? Evet, bize bir örnek, bize bir yol gösteri. Rahmet mi istiyorsunuz? Rabbimizin rahmetinin tecelligahı olalım diye onun huzurunda mıyız? Kul olmak mı istiyoruz? İşte bize bir örnek, bir numune. Biz ona sarılıp o gibi olsak desek Rabbim ama bir korkum var. Yani tam da böyle iştahlanmış, güzelce dinliyoruz derken böyle ürkütmenin de yeri var mı demeyin. Ama korkalım değil mi? Müslüman'ı öyle tarif ettiler hep. Hem korkacağız ya kaybedersek diye hem de ümidimiz olacak. Evet mutlaka kazanacağız diye. İşte o ya kaybedersek bölümüyle bir korku sayın dediğimi. Rabbim, ey Rabbim, ya Rabbi deyince Cenab-ı Hak söyleyiverse nasıl da merhametli Rabbimiz yüzümüze vurmuyor ama öyle mi kulum? Sen bu ya Rabbi derken kime hitap ediyordun? Zekeriya aleyhisselama demez. Çünkü o elbette Rabbimiz, Rabbul Alemin Allah'a söylüyordu. Arşın Rabbi, kürsünün Rabbi Allah'a diyordu. Ama hani biz Rabbi deyince acaba kimi Rab kabul ediyoruz da sıra kime geldi acaba bu hitap kimedir diye soru verse korkulacak bir yön yok mu dediniz? Biraz daha açsam Rab demek kişiye yaptığı her şeyi yaptırtan, yapmadığı şeyleri de yaptırtmayan demektir. Yani hayatına program çizen anlamına gelmez mi? Evet, buna göre siz sabah ve akşam, gündüz ve gece, alış ve verişte, duruş ve yürüyüşte hani nerede, hangi konumda, ne durumdaysanız sizin Rabbiniz her konumda kimdi? Yemede, içmede, zevk ve safada ya da gündüz ve gecede tüm zaman ve mekan birimlerinde siz acaba Rab diye kime seslenmiştiniz? Size kim program yapıyordu? Elbise dolabınızda, taş dolabınız, buz dolabınızda, yağmur dolap veya toz dolabınızda. Hangisinde siz neyi neye göre ayarlıyordunuz? Kazanç ve harcama konumunuzda Rabbiniz kimdi sizin? ekonomik, sosyal, siyasal yapınızda kimi Rab kabul ediyordunuz da Rabbi, ya Rabbi deyince hangisi gelsin imdadınıza? Olur mu öyle? Ben hep Allah'ı Rab kabul ettim mi dediniz? Maşallah. Allah hepimize lütfetsin. Elhamdülillah. Ama kendini aldatma. Yarın اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ ayetince öğreniyoruz ki ihtilaf edilen konularda Allah hükmünü verecektir. Rabbimiz Allah olsun ve ona diyelim ki اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي demiş Zekeriya aleyhisselam. Biz bunu deme makamında mıyız ya da onu dinleme makamında mıyız? Siz kendi konumunuzu bilirsiniz, yaşınızı başınızı anlarsınız ama Zekeriya aleyhisselamı o örnek kulu dinliyoruz. Demiş ki Rabbine, Allahu Teala'ya, ya Rabbi, kemiklerim zayıfladı. İliklerim zayıfladı ya Rabbi. Hani biz öyle diyoruz. Ne var ne yoksa ihtiyarladım. Ve işte ala ra'su şeyben, başımda tutuştu, saçlarım ağardı. Yani dünya adına gücüm bitti, kuvvetim bitti. İhtiyarladım ya Rabbi. Ama ben şunu biliyorum, velem ekün bi duaike Rabbi şakiyya. Sana hayatım boyunca ne zaman dua etmişsem sen beni bedbaht bırakmadın. Sen beni yüzüstü bırakmadın. Sen beni hiç mahrum etmedin. İstediğime güzel cevap verdin. Sen istediklerimi güzel karşıladın ya Rabbi. Ben bunu biliyorum ve ben şimdi o makamdayım. Yani kendisini arz etti ve durumunu söyledikten sonra Allah karşısındaki konumunu da beyan etti. Ne kadar güzel bir dua formatı, farkında mısınız? Ya Rabbi, acizim, zordayım, dardayım ya Rabbi. Bunu diyeceksiniz, imkansız ve güçsüz olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ya da ne hal ne ahvalde olduğunuzu beyan edeceksiniz. Ayrıca senden istenir ya Rabbi. Senden istenince sen geri çevirmezsin ya Rabbi. Birisi öyle diyordu. Sanki bir tevbe makamında düşünün bir karınca büyük bir kapının eşiğinde o karınca gücüyle, o karınca cüssesiyle, o karınca edasıyla kapıya vuruyor aç kapıyı diye. O kapı açılacak diyor. Değilse neden var? Kapı açılmayacak da niye var o kapı? Ama karınca o kadar vurabilmiş. O kadar. Sen de ne kadar vurabiliyorsan git kapıya, düş oraya. Dur orada ve bekle. Açılmasını bekle. Yalvar ve yakar. De ki senin kapın açılır ya Rabbi. Sen verirsin ya Rabbi diye dua et. Başka çare var mı? Başka kapı var mı? Hani İslam'da vahiy döneminde Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ashabın arasında yaşarken öyle bir dua modeli var mı bilmiyorum. Ömer Efendimiz duymasın derler ya bazen böyle konularda. Çünkü mescitte bir adam görmüş, şöyle huşu içinde, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle, gönlünü, gözünü, diline sanki Rab etmiş. Ya Rabbi diyormuş, beni azlardan eyle. Beni azlardan eyle ya Rabbi diye dua ederken Ömer Efendimizin birden dikkatini çekiyor, hemen yaka paça topluyor. Bir dakika diyor, nereden çıkarttın bu duayı? Biz peygamber döneminde böyle bir dua bilmiyoruz. Yani eğer varsa bir delilin can feda değilse, yok öyle. Değiştirmeye hakkın yok. Kendi kafana göre dua geliştiremezsin diye müdahale edince adam diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Rivayetlere göre ya ve kalilun min ibadiye şekur ayetinden dolayı gerçek şükredenler azmış. Beni onlardan eyle diye dua ettim diyor ya da sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin ayetinden dolayı madem ki son nesillerde azmış garanti cennete gidecek, ödüllü cennete gidecek olanlar beni onlardan eyle diye dua ettim deyince ha tamam öylese diyordu. İşte ben de o döneme ait dua formatlarından biri diye bilmiyorum ama mesela birisi şöyle dua ediyormuş. Ya Rabbi affet, affet ya Rabbi. Bir gece boyunca, bir gün boyunca, günlerce ve gecelerce devam ettikten sonra sanki içine böyle affedileceğine dair, affa layık görüldüğüne dair bir inanç belirince, içine böyle bir duygu gelince, biraz da bunun nazlanması neticesi herhalde demiş ki, ya Rabbi affet, başka kapıya gidemem, Bilmiyorum çünkü, ama eğer sen affetmeyeceksen bir başka kapı göster de ona gitsem. Var mı? Yok tabii. Böyle söylenir mi? Delilim yok. Demek istemem. Ama ben bir şeyler anlatmak için örnek verdiğimi anladınız. Yani var mı başka kapı? O duaları kabul etmeyecek de başkası mı kabul edecek? Velem ekün bi duaike Rabbi şakiyya. Ya Rabbi, sen bugüne kadar senden istediğim hiçbir şey konusunda beni mahrum etmedin, beni mahcup etmedin ya Rabbi. Devam ediyor Zekeriya Aleyhisselam. Ve inni khiftul mevaliye min verai. Allahu Ekber. Derdine bakın. Tam peygamber, net peygamber derdi. Biz ancak onlara benzersek kurtuluruz. Korkuyorum ya Rabbi. Arkamdakilerden korkuyorum. Benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından, dine sahip olamayacaklarından korkuyorum. Yakınlarım var ya, hani şu bizim nesilden gelenler, bu dine sahip olması gerekenler, bu dini yaşamak ve yaşatmakla görevli ama bu sorunun bilincine henüz varamamış olanlar var ya, ben onlardan korkuyorum. Yani ama bu dine sahip olacak bir nesil istiyorum. Ve kânetim râeti âkıran. Bunu senden istemeye isteyeceğim. Başka kimseden istemeyeceğim ve fakat ben de biliyorum ki hanımım da kısır. Bugüne kadar çocuğu olmadığı gibi çocuğunun olma ihtimali de bilmiyorum. Fehebli milledünke veliyye. Olsun, senden istiyorum. Sen kendi katından bir veli lütfet. Bir çocuk bağışla ya Rabbi. Hem o çocuk yerisuni ve yerisü min âli Yakub. Hem bana hem de Yakup oğullarına, İsrail oğullarına varis olsun. Yani Hazreti Yakup ve çocuklarının bugüne kadar bana kadar devam ede gelen senin dininin sözcüsü ve gözcüsü olma şerefli görevini üstlenen bir çocuk istiyorum ya Rabbi. Dahası vec'alhu Rabbi radıya. Onu sen razı olduğun biri olarak lütfet ya Rabbi. Bunu kahrından değil, lütfundan olarak ver ya Rabbi. Senin rızana ulaşmış bir kimse kıl. Öyle yap. Öyle olsun. Öyle birini lütfet ya Rabbi. Allahu Ekber. Nasıl bir baba, nasıl bir çocuk isteyiş. Hani adam koltuğuna yaslanıp böyle arkaya doğru atıyor kendini. Biraz da göbek varsa yakışıyor kendince bu söz ona. Vallahi diyor, benim inandığım peygamber bunu böyle söylemez. Ya da benim bildiğim peygamberin böyle söylemesi mümkün değil. Pek cevap verme ihtiyacı hissetmediğim bir iddia ama bazen hani belki söylesek daha rahat anlar diye bir iki defa şöyle bir müdahalem oldu. Arkadaş, hani iki kör varmış ya, oturup birlikte taneli bir şeyler yiyorlarmış. Derken birisi dayanamamış, patlamış. Demiş ki tek tek yesene lan. Öteki birden irkilmiş ve hoplamış demiş. Hayrola, nereden anladın? Gözün mü açıldı yoksa? Yok demiş gayet sakin gülerek. Kendimden biliyorum. Dedim ki kendimden biliyorum. Biz kafa ve gönlü farklı bela ve musibetlerin eşiğinde yanlış yapayalnız büyüyen insanlarız. Yani feminist, kadın dünyasında, akıl dünyasında rasyonalist, gerçek adına realist, para pul adına kapitalist, madde ve eşya adına materyalist, hesap kitap adına pragmatist ya da efendim görmediğime inanmam dercesine her konuda böyle pozitivist, biz bu tür İslam'ın dışında şeytan ve uşaklarının ya da insanların şeytana uyarak kendi kendilerine ürettikleri fikir sistemlerinin ürünü yetiştik. Kalbimiz ve kafamız onlarla yoruldu. Buna göre bu kafaya uygun bir peygamber konuşması mı düşledin yoksa dedim. Öyle mi? Yani düşünüyor musunuz? Bakın, hiç çevrenizde gördünüz mü diyesim geliyor. Eğer vahiy kaynaklı diyenler varsa onları lütfen istisna ediniz. Tabii Meryem suresini benden önce okuyan, senden önce duyan birisi elbette söyleyecek. Ama Kur'an'ı duymayan, Kur'an'la babalığı ve kocalığı şekillenmeyen insanların bu konuda siz çocuk isterken ne dediklerini duymuşsunuzdur. Yani ocağım sönmesin, hep yansın. Yangın çıkar diye nazlanıyoruz bazen, gülüyor ama aynı yerde duruyor adam, anlamıyor. Efendim, ben canımı ortaya koyarak kurduğum bu müessesenin devamı adına çocuk istiyorum. Yani putun gibi mi diyoruz yoksa? Veya şan ve şeref adına adam nerelere gelmişti, çocuğu da yok. Öyle bırakıp gidecek öyle mi her şeyi? Ne kadar kötü ama bir çocuğu olsundu değil mi arkaya kalan? Veya benzer nice endişeler. Yani dünya ve dünyalık adına çocuk istemek. Ama Zekeriya Aleyhisselam öyle yapmamış. Diyor ki, ya Rabbi korkarım. Şu çevremdekiler bu dine sahip olacak gibi değiller. Hanımım da kısırama, ben senden evlat istiyorum. Öyle ki bu dini yaşayan ve yaşatan olsun. Yakup oğullarına, İsrail oğullarına varis olsun. Bana da varis olsun. Biliyorsunuz peygamberler mal miras bırakmazlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, nahnu me'aşiral enbiya la nuras. Yani mal mülk onlar adına geriye miras bırakılmaz ki, onun mirası bu vazifedir işte. Hatta Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh birinde canı sıkılmış insanların çarşı pazarda böyle dalıverdiklerine dünyaya avazı çıktığı kadar bağırmış. Hey haberiniz olsun, mescitte peygamberin mirası dağıtılıyor. Bakın bakın, anladınız mı? Şu mescitte işte, gidin bakın göreceksiniz, peygamber mirası dağıtılıyor orada diye imrendirmiş insanları. Koşuşmaya başlamışlar. Bırakmışlar işlerini gidivermişler. Bakmışlar ki öbek öbek ya falan sureyi ya filan sureyi okuyanlar ya falan hadis ya filan hadis üzerinde duranlar, eğitim, ders yapanlar var. Hatta şaşkın sağa sola tekrar bakıp hangi mal nerede dağıtılıyor diye arayıp geri dönenler olmuş ve Ebu Hureyre Efendimiz'i yine orada görünce hani demişler ya sen dedin miras dağıtılıyor. Evet demiş, görmediniz mi? Ama öyle bir şey görmedik. Allah'tan korkun. Peygamber mal mı miras bırakacaktı? O din miras bıraktı ve gördüğünüz gibi orada da din mirası taksim ediliyor. Herkes alabildiğince alıyor diyordu. Evet, böyle bir çocuk istiyor. Hem de bu dini yaşasın diye istediği çocuk adına Allah'ın rızasını sanki talebine ekleyivermiş. Vec'alhu Rabbi radıyya. Ya Rabbi ondan razı ol. Razı olduğun bir çocuk olarak lütfet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.